Ayrım 51, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 525. 125. bölüm. Uzun yıllardan beri diye başladı Lasse, şiddet üzerine odaklı ulusal bir program var. Bu programın istatistiklere, polis gözlemlerine, siyasi spekülasyonlara, mahkeme kararlarına dayanan ve hiçbir işe yaramayan resmi bir bölümüyle özel örneklerin, yani suçluların bilimsel olarak incelendiği gizli bir bölümü var. Hapiste olanlar mı? Diğerlerini incelemek çok zor. Bizim yelpazemiz katilleri ve tecavüzcüleri, yani Fransız cezaevlerindeki klasik suçluları içeriyor. Ve tabii bir de bizim Şarko'da tedavi ettiğimiz, tehlike arz eden içgüdüleri olan psikotikler var. Onları testlere tabi tutuyoruz, onlardan örnekler alıyoruz ve saldırganlık mekanizmalarını daha iyi anlamak için gelişmiş inceleme teknikleri kullanıyoruz. Daha da ileri gitmiştiniz, farmakon programını başlatmıştınız. Ervan'ın bu konudaki bilgisini takdir eder gibi başını salladı. Bakıyorum buraya eli boş gelmemişsiniz. Bana çalışmalarınızdan bahsedin, sizin ve Üsseno'nun çalışmalarından. Lasse derin bir nefes aldı, ince yağmurun altında gür saçları ve muzaffer edasıyla antik Roma'daki hatiplerin modern versiyonunu andırıyordu. Philip'te bende olmayan nöroloji bilgisi vardı. Beni bu yeni alana yönlendiren de o oldu, şiddetin nöronal döngüsü. Yavaş yavaş saldırganlık dürtüsünü barındıran beyin bölgelerini saptamayı başardık. Sonra insan vücudundaki bu nöronların hareketini üstten o daha da ileri gitti. Farmakon programını başlattı. Bana açıklayın. Denizin kıyısından fıstık çamlarının olduğu yöne doğru yürüyorlardı. Yağmur perdesine rağmen bölge Côte d'Azur'u ve Akdeniz'in dinginliğini anımsatıyordu. Sadece Ağustos böceklerinin cırlamaları eksikti. Onun yerine insana kemikleri bıçakla kazınıyormuş gibi bir his veren martı çığlıkları vardı. Bu oldukça karmaşık. O kadar aptal değilim. Önce isimden başlayın. Farmakonun anlamı ne? Bu eski Yunan'dan geliyor. Şehri sembolik olarak her türlü şiddet tehdidinden arındırmak için şehrin çevresinde feda edilen kefaret kurbanları bu şekilde adlandırılıyordu. Sonra gitgide hem ilaç hem de zehir anlamında kullanılmaya başlandı. Bu çift anlamı bizim programımızda da bulabilirsiniz. Yani nöronların nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Az çok. Her duygu, alınan her karar, her hareket beyinde bir dürtüye neden olur. Bu da bütün vücutta belirli bir döngüye bağlı kalarak zincirleme bir tepki başlatır. İlk stimulus'tan başlayarak her nöron elektrik akımıyla bir nöromedyatörü harekete geçirir. O da bir sonraki nöronun alıcısına ulaşır. Ki bu da baştakiyle aynı işlevi görür ve emir fiziksel olarak gerçekleşene kadar döngü bu şekilde devam eder. Bizim düşüncemiz şiddet döngüsü boyunca bir veya birkaç nöron alıcısını bloke etmekti. Somut olarak bunun nasıl bir etkisi olması gerekiyordu? Beynin verdiği emir hiçbir zaman hedefine ulaşamıyordu. Yolda ölüyordu. Bu alıcılar nasıl bloke ediliyordu? Onları bir ikame maddesiyle doyurarak, biz ona kendi jargonumuzda analog diyorduk. Bu madde nöromedyatörün mesajını iletmesine engel oluyordu. Analoglar bu Levante'nin kullandığı bir kelimeydi. Louvesien canavarının isimsiz ilaçlarının içeriğinde bulunan madde. Doldurulacak mikroskobik boşlukları düşünün diye devam ediyordu Lasse. Bu maddeyle nöron alıcıları tıkanıyordu ve deneyin şiddet eğilimleri kısıtlanıyordu. Belli bir eşiği asla aşamıyordu. Bu ikame maddeleri hangileriydi? Büyük laboratuvarlar tarafından üretilen kimyasal moleküller. Sizinle birlikte mi çalışıyorlardı? Elbette. Bu maddeler gerçek suçlular için kullanılabildiği gibi agresif davranışlar sergileyen veya dürtülerine hakim olamayan hastalarda da yarar sağlıyordu. Laboratuvarlar bize analogları veriyor, biz de dozajları ayarlamak için ilaç protokollerini uyguluyorduk. En önemli kısmı da burasıydı. Tüm bunlar tuhaf bir şekilde bugüne uyuyordu. İnsan ruhu bir yığın ilaçla veya uzmanla düzene sokulabiliyorsa, tedavi edilebiliyorsa, uyarılabiliyorsa, adaletin de bundan nasipleneceği, hiç katilin olmadığı, en azından yeni cinayetler işlemediği bir dünya ve laboratuvarların da beklenmedik bir para kaynağına kavuşacağı düşünülebilirdi. Aşırı sinirliler için bireysel kullanımdan, diktatörlük kurmak için halkı toptan boyunduruk altına almaya kadar geniş bir kullanım alanı bulabilirdi. Kimyasal savaşlar bitti. Hoş geldin moleküler boyunduruk sistemleri. Aşısı? Bunun aşısı var mı? Var, geliştirdik. 3 sene o Şato kliniğinden laboratuvarlarla doğrudan ilişkiye geçmişti. Ben analogları hastalarımda, gönüllülerde tabii test ediyordum. Ördekli gölet. Şarko Enstitüsü karanlık deneylerin yapıldığı bir merkez haline gelmişti. Ve sözüm ona gönüllüler 1914 savaşında düşman hatlarına geçen askerlerden daha fazla hevesli değillerdi. Testler acı veriyor muydu? Bu tür tedaviler ilgili nöron alıcılarını doygun hale getirmek için başlangıçta çok miktarda ilaç enjekte etmeyi gerektirdiğinden sorun yaratır. Bu da ilk zamanlarda denekte şiddet artışı görülmesine yol açar. Ancak sonra her şey sakinleşir. Erman'ın gözünün önüne korkunç bir görüntü geldi. Daha çok şiddete meyilli hale getirilen şiddete meyilli deliler. Ardından daha iyi dindirebilmek için hastalığı ağırlaştırılan hastalar. Deli gömlekleri, tecrit hücreleri, sakinleştiriciler. Bu testler ve uygulamalar adına son derece layık canavar fabrikasının bodrumunda sürüp gitmişti. Bana tarihleri veren. Çalışmalarımız 2000'li yıllarda kesin bir dönüm noktasına gelmişti. Aldığımız sonuçlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyordu. Ama ne yazık ki Üsseno artık güvenilirliğini kaybetmişti. Yani mizacı değişmişti. Boşanması bütün zamanını alıyordu. Hatta kafasından hiç çıkmıyordu. Çocuklarından, kliniğinden ve oradan para kazanmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Bir anda temel araştırmalarımıza karşı tüm ilgisini kaybetmişti. Sonra kader ağlarını ördü. Çocuklarıyla birlikte bir araba kazasında öldü. Siz tek başınıza mı devam ettiniz? Lasse ıslak havayı derin derin ciğerlerine çekti. Sonra kollarını denize doğru açtı. Komik bir hareketti ama Ervan'ın gülme isteği yoktu. Bu fiyakalı gülünç herif Eylül'den beri artarak devam eden cinayetlerin sorumluluğunu taşıyordu. Seçme şansım yoktu. Araştırmalarımız dünyanın çehresini değiştirebilirdi. Ellerinize bulaşan kanın farkında mısınız? Psikiyatr inanmaz bir edayda dudak büktü. Bilimsel ilerlemelerin tarihi... Gerçekler kahrolası diye sözünü kesti Ervan sabırsızca. Devlet beni yarı yolda bıraktı. Daha çok Üsseno'ya güveniyorlardı. Bu son kelimeleri gırtlağından yukarı çıkan bir gastrik asitmiş gibi tiksinerek söylemişti. Ervan oldukça şaşırmıştı. Farmakon hikayesi VR'ın anlattıklarıyla kelimesi kelimesine örtüşüyordu. Bir kez daha Aligre pazarının riyakar şarlatanı ona dürüst davranmıştı. Kuşkusuz psikiyatr gibi o da cezalandırılmayacağına emindi. Analoglarım vardı, ilaç protokollerim vardı ama param yoktu. Ve para meselesi yüzünden her şeyin bittiğini düşündüğüm anda... Deneylerinizi Tahü'nün fonlarıyla finanse edebilirdiniz. Bu imkansızdı. Sürekli bütçemizi kırpan müfettişler ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yüzünden zaten berbat bir haldeydik. Ervan bir anda ne olduğunu anladı. İşte tam o sırada çivi adamın hayranları kapınızı çaldı. Doğru, 2009 yılıydı. Lartigue ve arkadaşları, Thierry Farabo'nun kemik iliği için bana bir servet teklif etti. Bu beklenmedik bir durumdu, hemen kabul ettim. Size ne kadar teklif ettiler? Psikiyatr hemen cevap vermedi. En tehlikeli malzemeyi... Yani insan beynini manipüle etmiş ve 10 kadar ölüme sebebiyet vermiş olan adam para konusuna gelince bir anda saçma bir utanma duygusuna kapılmıştı. Ne kadar Lasse?
5 milyon avro.
Hem de vergisiz.
Rica ederim, tüm bunları yapma sebebim ben...
Hepsini bilim uğruna yaptınız biliyorum. Sonra ne oldu?
Protokolü yeniden başlattım. Düzenlemeleri yapmak, enjeksiyon tekniklerini geliştirmek, yan etkileri analiz etmek için 2 yıl daha çalışmam gerekti. Ama geçen yıl farmakon tam olarak hazır hale geldi.
Erman bir kez daha hikayenin karanlık mantığını kavradı.
Ve böylece paranın size gelmesini sağlayan kişiyi seçtiniz. Farabu'nun kendisine.
Bu şüphesiz şimdiye kadar vermiş olduğum en kötü karardı.
126. bölüm. Yağmur durmuştu. Şimdi küçük bir koyda yürüyorlardı. Kumsal parçalanmış deniz kabukları ve kıyıya vurmuş çöplerle kaplıydı. Ağ parçaları, polistiren kalıntıları, cam kırıkları, denizin çöpleri. Bu çerçöp bile manzaranın güzelliğini bozamıyordu. Hava kabarcıklarını andıran kayalar pembe ve mor yansımalar yaparken arka plandaki çam ağaçları ve eğrelti otları koyu yeşil bir şerit oluşturuyordu.
''Kimyasal anlamda saf bir katile ihtiyacım vardı.'' dedi Lassi. Hemen yakınlarındaki denizin gürültüsünü bastırmak için yüksek sesle. ''Sadece kandan zevk aldığı için öldüren biri.''
''Bu Farabo'nun profili değil.''
''Evet, onun şiddeti korku ve inançla beslenmişti. Öldürmekten ve insanların uzuvlarını kesmekten hiç zevk almıyordu.''
''O halde neden onu seçtin?''
''Çünkü elimin altında o vardı.'' Ayrıca 2009'da onu resmi olarak öldürtmüştüm. Öte yandan birinci sınıf bir katil gibi görünüyordu. Ancak bu şekilde ifade edebiliyorum. Saldırganlık dürtüleri hiç bozulmamıştı. Uyguladığı şiddet sınır tanımıyordu. Ne ahlaki değerleri ne de acıma duygusu vardı. Farmakonun böyle bir birey üstündeki etkileri test açısından kesin bir değer taşıyordu.
Beni şaşırtıyorsun. Zoru başaran kolayı da yapar.
Bir noktayı netleştirmek istiyorum. 2009'da Farabo'nun yakılma iznini kim imzaladı?
Buradaki yaşlı bir doktor. Cesede şöyle bir göz gezdirdi. Şarko da ölülere alışıktı.
Peki Vern krematoryumunda onu kim yaktı?
Kimse. Blük tabutu bizzat kapattı. Görevlere biraz para verdi ve tabut dosdoğru alevlerin içine gitti.
Farabo'yu nereye gizlediniz?
Vallone bölgesinde çok iyi bildiğim bir enstitüye. Pansiyon parasını ben ödüyordum. Hiçbir sorun çıkmadı. Farmakon Şubat 2012'de hazır olunca da onu geri getirttim. Onu tecrit hücresine koydum ve bu bölümdeki personeli yeniledim. Sadece bir kişi onunla ilgileniyordu.
Plük.
Doğru. İlkbaharda tedaviye başladım. Farabo oldukça iyi tepki vermişti. Sorun ilacın yan etkilerindeydi. Bu durumda daha ziyade birincil etkilerinden bahsetmem gerekiyor. Saldırganlığı önüne geçilemez bir hal almıştı.
Yani onu daha da delirttiniz.
Lassi'nin yüzünde üzgün bir ifade belirdi. Ailelere bir ölüm haberini vermeden ya da sermaye sahiplerine yatırımlarının sonuçsuz kaldığını bildirmeden önce aynanın karşısında çalışılmış bir yüz ifadesi. Arkasında bulutlar yeniden beliriyordu. Gökyüzü zirveleri denizin siyah ve kavisli hattını işaret eden ters dönmüş dağ kütlelerini andırıyordu.
Bu ilk belirtiler ne kadar devam etti?
Bilmiyorum.
Nasıl yani?
Farabo tedavi sonlanmadan kaçtı.
Şimdi her şey aydınlanıyordu.
Bu salak hayvanı kimyasal olarak uyarmış ve ağzından köpükler saçarak kaçmasına izin vermişti.
''Asla kötülüklerden korunamayız.'' derdi Morvan.
''Farabo yumuşamıştı. Öfke nöbetleri seyrekleşmişti. Hata yaptım. İkinci evreye geçtiğimizi düşündüm. Dürtüleri gemleme evresine. Kısacası Eylül'de kaçmayı ve kaçarken hastanenin zodyakını çalmayı başardı.''
''Bir hata daha. Şarko'nun denizle bağlantısı olmasına rağmen hiçbir zaman bir tekneleri olup olmadığını kontrol etmemişlerdi.''
''Lanet olası, neden bana bundan bahsetmedin?''
''Ben tutuklanmaktan korktum. Öte yandan araştırmalarıma devam etmek istiyordum.''
Suçlunun korkusu ile araştırmacının deliliği aynı hastalıklı beyinde içinden çıkılması imkansız bir şekilde birbirine bağlanmıştı. Ceza kanununun 122'ye 1 ve 122'ye 2 maddeleriyle bentleri bu pir roman itfaiyeci için tamamıyla geçerli olacaktı. Sorumluluklarına rağmen kuşkusuz sorumsuz davranış kararı verilecekti.
Farabo denizden Karverek yönüne doğru gitti diye devam etti doktor. Fundalığın civarında karaya yanaştı ve Vissa Saviris'le karşılaştı. Karşısına çıkan ilk kişiyi Enkon diye dönüştürdü.
Halka kapanmıştı, ilk cinayete geri dönülüyordu. İç karartıcı dansı başlatan zavallı öğrencinin paramparça olmuş bedeniydi.
Bu pek akla yatkın gelmiyor. Çivileri, aynaları nereden buldu, iç organları nasıl çıkarabildi?
Siz anlamıyorsunuz, Enganga geri döndü. Analoglar sadece onun şiddete olan eğilimini arttırmadı. Onun ruhunu da alevlendirdi. Çivi adam kendini korumak için eski korkularıyla, radikal yöntemleriyle yeniden barışıyordu. Neye ihtiyacı varsa hepsini çaldı. Çiviler, sivri uçlar, demir parçaları.
Ervan intibak eğitimini fundalığa bırakılan acemi pilot öğrencilerine, onlara sıçanlar deniyordu ve ellerinde güçlü fenerleriyle onları avlamaya çalışan tilkileri hatırlıyordu.
Farabo görünmeden nasıl geçebilmişti, cinayetini nerede işlemişti? Lasse onun ne düşündüğünü tahmin etti.
Sanıyorum kumsalda bulunan bir zırhlı enkazında işini gördü.
Narval mi?
Adını bilmiyorum.
Vissa ile karşılaştığını ve onu enkaza kadar sürüklemeyi başardığını ya da zaten oradayken yakaladığını kabul edelim. Kendisi firariyken cesedi Serling adasına taşıma riskini neden göze aldı?
Cesedi oraya o götürmedi. Plüg ve ben birlikte taşıdık. Hastaneden kaybolduğunu fark edince aramaya çıkmıştık. Sadece cesedi bulduk ve ben hemen gizlemeye karar verdim. Cesedin mümkün olduğunca geç bulunacağını düşünüyordum. Bu arada da Farabo'yu bulmayı ümit ediyordum.
Sonra ne oldu?
Onu bütün bölgede aradık. Sonunda vazgeçtik. Geri döneceğini düşünüyordum.
Neden?
Neuromedyatörler yüzünden. Tedavinin aniden bırakılmasının sonuçlarını tam olarak bilmiyordum. Ama Farabo yoksunluk yaşayacaktı.
Hava hantal bir enkaz gibi iyice kararmıştı. Deniz öfkesini köpürtmüştü. Karanlık su kütleleri kayalıklara çarpıp patlıyor ve taşların arasından kamçı gibi aşağı dökülüyordu.
Jandarmalar kaçak bir hastamız var mı diye sormaya geldi. Ben onlara olumsuz cevap verdim ve bir daha da üniformalı kimseyi görmedim.
Unutmayın, Farabo 2009 yılından beri ölüydü. Daha sonra siz geldiniz ve ben yeniden panikledim.
Farabo bu şekilde radarlardan nasıl kayboldu?
Isabel Barrier, Üsseno sayesinde. Dışarıdan yardım almadan böyle bir kaçışı asla beceremezdi. Ayrıntıları bilmiyorum ama onu bir yerlerden almış olmalı. Hatta cinayete bile yardımcı olmuş olabilir. Isabel gerçekten...
Katz Barrier ortamı hazırlamış, Farabo'yu fundalıktan almış, An Simone, Ludovic Perno cinayetlerini, Gael'e karşı cinayet teşebbüsünü organize etmişti. Gael kurtulmuş ancak bu teşebbüs başka hayatlara mal olmuştu. Senaryonun çarkları hala takılıyordu. Farabo neden yarı yolda durmuştu? Saint Anne saldırısından sonra cinayetler kesilmişti. Bu sessizlik dönemi Kripo'nun suçluluğunu teyit etmişti. Ervan Lasse'ye bu belirgin noktayı sordu.
Cevap basit. Farabo'nun tedavisine yeniden başladığı dönem bu. Nöron alıcıları sonunda bloke oldu, saldırganlığı baskılandı.
İlaçlarını nereden buldu?
Isabel Barrier Eylül sonunda beni görmeye geldi. Farabo kontrolden çıkıyordu. Yaşadığım şaşkınlık iki katına çıktı. Isabel'i bu olayın içinde görmek kanımı dondurmuştu. Öte yandan beni görmeye gelen tanıdığım kişi artık kadın değil, erkekti. Isabel bütün hikayeyi çözmüştü. Deneylerin farmakon yıkıcı etkileri. Isabel sakinleştiriciler ve tedavi için analoglar istiyordu.
Farabo'yu görmek istemediniz mi?
Isabel onunla ilgili hiçbir şey duymak istemedi.
Ona ilaçları verdiniz mi?
Seçme şansım yoktu. Farabo'yu zapt etmek gerekiyordu. Ve beni, her şeyi polise ve medyaya anlatmakla tehdit etti.
İlaçların pozolojisini de alarak ortadan kayboldu ve bir daha da ortaya çıkmadı.
Sonunda çamlığa ulaştılar. Yeşil iğne yapraklar, gri kabuklar, kırmızı toprak. Hepsi çok yakından bakılan bir tablonun görüntüsü gibi soyut, anlaşılması güç bir nitelik kazanıyordu. Audrey Louvesien'deki evde Faraboy'u hiç beklemediği bir anda yakaladığında diye devam etti Ervan. Hiç de sakin bir hali olmadı anlaşılıyor. Haplarınız hiçbir şekilde onu sakinleştirmemiş.
Lassey öfkeli bir hareket yaptı. Isabel 2 gün önce ölmüştü. Farabo hangi ilacı hangi sırayla alacağını bilmiyordu. Ben veya Isabel olmadan yalnız başına tedavi olamazdı.
Dediğin gibi olsun. Bir üst vitese geçti.
Son haftalarda Isabel Barrer Hüseyano, Eric Katz kimliğiyle kız kardeşim Gail'le yeniden ilişkiye geçti. Onu bir tuzağa çekmek için mi? Belki. Farabo hiçbir zaman intikamından vazgeçmedi. Ona başka bir av gerekiyordu.
Ervan Isabel'i efendisini memnun etmek için her şeyi yapmaya ve kurbanları bir tepside ona sunmaya hazır bir tilmiz olarak hayal etti.
Size göre şimdi nerededir?
Hiçbir fikrim yok.
Yuvasına geri dönerse siz...
Hiç merak etmeyin, size haber vereceğim. Bu katliamı durdurmak için her şeyi yapacağım. Bu ölümlerden, bu şiddetten, sorumluluktan kaçmaktan yoruldum. Ve sizin de söylediğiniz gibi sorumluluklarımı kabul etmeye hazırım. Eğer bana güvenmiyorsanız adamlarınızı Tahü'nün çevresine yerleştirebilirsiniz.
Bu zaten çoktan yapıldı.
Pis kokan bir ayrıntı daha vardı. Bu son haftalarda Faraboy'la birçok kez karşılaştım. Yaşından beklenmeyecek fiziki bir görünümü var. İlaçlara boğulmuş bir akıl hastanesi sakininden çok eski bir atletin fiziğine sahip.
Bu da tedavinin başka bir etkisi, en azından ilk evresinde. Bir kez daha söylüyorum, nöron alıcıları aşırı uyarıldı. Faravo en yüksek hıza geçti diyebilirim.
Siz ondan korkmuyor musunuz?
Hayır, her şeyi bana borçlu. Asla bana el kaldırmayacaktır.
Doktor Frankenstein da nişanlısı kendi eseri yaratık tarafından öldürülmeden önce böyle düşünüyor olmalıydı. Ama Pluck konusunda tartışmaya girdiklerinde Ervan onun bir özelliğini fark etmişti. Yakışıklı J.L. ciddi bir fiziksel cesarete sahipti. Belki hapse girmekten veya başarısız olmaktan çok korkabilirdi. Ama aşırı ilaç yüklenmiş, zincirlerinden boşalmaya hazır bir deliyle kavga etmekten asla.
''Beni tutuklayacak mısınız?'' diye sordu. Sanki başkomiserin düşüncelerini takip ediyordu.
''Şimdilik hayır, hala benim işime yarayabilirsiniz. Ama hesaplaşma zamanı geldiğinde sizi unutmayacağım. Hatırlı dostlarınıza rağmen hapse gireceksiniz. Hatta onları uyarmanızı bile tavsiye ederim. Çünkü onlara kadar uzanacağım.''
Anlıyorum.
Uzun zamandan beri hiçbir şey anlamıyorsunuz. Sonunda hastalarınızla birlikte demir parmaklıkların arkasında olacaksınız.
Yapılan bu yatırımı asıl siz anlamadınız. Ve
psikiyatr cümlesini tamamlayamadı. Ervan onu kabanının yakalarından tuttu ve bir çam ağacının gövdesine yapıştırdı.
Sükûnetimi gerçekten kaybetmeden çenenizi kapatın diye birden bağırdı. Bu hikayede beni şaşırtan tek bir şey var. O da kafanızı hemen burada, kayanın üstündeki bir yengeç kabuğu gibi neden kırmadığımdır.
Lasse gülümseyecek enerjiyi buldu.
Bunu yapmazsınız diye mırıldandı. Sizin gibi biri ile Farabo arasındaki bütün fark da bu. Benim hayata geçirmeye çalıştığım ket vurma da.
Ervan tiksinerek adamı bıraktı ve söylediklerini duymamak için uzaklaştı.
Aklı başında olduğu zamanlarda diye devam etti Lasse, Farabo sık sık babanızdan bahsederdi. Onun da olağanüstü bir enganga olacağını söylerdi.
Ervan birden durdu. Yağmurun ve çamların altında bu alçakça darbeyi beklemiyordu.
Bana site radyozu anlatıyordu diye devam etti psikiyatr ve Gregoire Morvan'ın ikinci evrene kavuştuğu o Nisan gecesini. Alnında babanız tarafından kazınmış gamalı haç bulunan genç bir kadından söz ediyordu.
Lanet olası, çenenizi kapatın. Ervan yumruğunu kaldırmıştı ki bir gök gürültüsüyle durdu. Sanki aynı anda her yerde yankılanmıştı.
Sizin yerinizde olsam dedi Lasse. Farah bu konusunda fazla kaygılanmam.
Neden?
Siz onu bulmayı düşünüyorsunuz ama asıl o sizin peşinizde. Birkaç saat içinde üzerinize çullanacak.
51. ayrımın sonu. Sayfa 534.